Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 44. ayrım. Sayfa 361. Halide'ye kin ve nefret kusan 3. yazının altındaki imza ise Mahmut Soydan'a aitti. Nokta, nokta, nokta. Hakikat yürüyor. Halide Edip Hanım, ecnebi gazetelerde aleyhte neşriyatta bulunurken millet büyük halaskarını taşkın meclislerde alkışlamaktadır. İnsanın ruhunu kin, garaz ve ihtiras bürüyünce tam manasıyla kör olur. Artık hakikatte güneş de onun için karanlıktır. Dikkat edenler çok iyi anlamışlardır ki bir zamandan beri Londra'da ihtiyarı ikamet eden Halide Edip Hanım böyle muarız bir ruhla mağluldür. Filhakika bu aralık Halide Edip Hanım, Türk İnkılap ve İstiklali vakaini tahrif eder mahiyette, bilhassa Amerika gazetelerine bir seri makale yazmakla meşgul bulunuyorlar. Bedbahtlar tarafından Türkiye ve Türkiye'nin reisi cumhuru aleyhinde hariçte neşriyat yapılabileceğini her zaman düşünebilirdik. Ancak garazkârâne neşriyatın hangi ırktan olursa olsun Türk terbiyesi ve Türk harsı ile yetişen bir kalemden çıkması teessürle karşılanacak bir şeydir. Bu akşam Gazi Hazretleri sarayın balkonunda istirahat buyuruyorlardı. Yanlarında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri ile Meclis Reisi Kazım Paşa Hazretleri ve daha birçok zevat bulunuyorlardı. İstanbul halkıyla dolu olan bir tenezzüh vapuru bu aralık sarayın önünde durdu. Halk reisi Cumhur Hazretleri'nin balkonda olduğunu görmüştü. Vapurda coşkun bir tezahürat başladı. Herkes olduğu yerde çırpınıyordu. Halaskar için yüreklerinden kopan muhabbet ve merbudiyet hislerini bağırarak ifade ediyordu. Gazi Hazretleri ise mendillerini sallayarak muhterem halkı selamlıyorlardı. Reis-i Cumhur Hazretleri'nin Halide Hanım tarafından yazılan makalatı okuduklarından emin idim. Bir aralık yanlarına yaklaştım. Bu neşriyat hakkındaki fikirlerini öğrenmek istedim. Gazi Hazretleri ve oradaki halkın taşkın ruhlarından kopan muhabbet ve selamla mendillerini sallamak suretiyle mukabele devam ediyorlardı. Okuyanın notu. Bu cümle şöyle olması gerekir diye düşünüyorum. Gazi Hazretleri, oradaki halkın taşkın ruhlarından kopan muhabbet ve selama mendillerini sallamak suretiyle mukabeleye devam ediyorlardı. Sonra cevap vermek üzere bana teveccüh ettiler. Müşir Paşa Hazretleri buna meydan vermeden dediler ki, ''A canım, böyle şeylerde ehemmiyet verilir mi? İt ürür, kervan yürür.'' Gazi bu sözlere bir şey ilave etmedi. Coşkun halk, ''Yaşa var ol Gazi!'' diye mütemadiyen bağırıyor, Gazi de halk için ruhunun en sahici köşesinde yaşattığı duyguları muhabbetlerle göstermekte devam ediyordu. Mahmut, Milliyet, 24 Temmuz 1928. Dipnot 715. H. Ahmet Özer, Roman Tenkitleri. Sayfa 110-111. Mevlanzade Rıfat'ın öfkesi. Haliydi ve düşman kesilenlerden biri de gazeteci Mevlanzade Rıfat'tı. 31 Mart döneminde Serbesti gazetesinin sahibi olan Mevlanzade, yıllar sonra yayımladığı kitabında Halide Edip'e bir bölüm ayırmıştı. Bu bölümde bir de Amerika'da Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yayımlanan bir yazıya yer vermişti. Nakkaşyan Efendi'nin imzasını taşıyan 30 Mart 1929 tarihli yazı Türkiye'de yayımlananların bir benzeriydi. Nokta, nokta, nokta. Bugünlerde Halide Edip Hanım, Amerika'nın her tarafında dolaşıp Türk namına nutuklar söylemektedir. Halide Hanım'ın nesli, geçirdiği hayatı hakkında biz malumata sahipsek de burada New York'ta bir zat vardır ki Halide Hanım'ın doğuşundan şu ana kadar ki bütün halini bilir. Bu zat, Türkler arasında tanınmış yüksek tahsil ve terbiye görmüş, şair edip ve namuslu bir kimsedir. İşte bu zatın ifadesine göre bu Halide Hanım'ın babası Selanikli bir Yahudidir. Dönme değildir, asıl Yahudidir. Gençken bir Türk'ün yanına hizmetçi olarak girmiş ve birkaç sene sonra Müslüman olmuş ve Edip ismini almıştır. Edip ismini alan bu Yahudi genci, Ali Şamil Paşa'dan boşanmış bir kadınla evlenmiş, Halide Hanım da bu evliliğin meyvesidir. Halide Hanım, zeka ve kudretini sahip olduğu Yahudi kanından almış, Amerikan mekteplerindeki talimi bunu artırmıştır. Nokta, nokta, nokta. Halide Edip, harpte yeşillere bürünüp Sultanahmet ve Fatih'te nutuklar söyleyip Türk taassubunu tahrik eylerdi. İstanbul'dan Şam'a, Şam'dan Amerika'ya koşar, Ermeni öksüzlerini toplar, İslam eylerdi. Şimdi ise burada Amerikan sahnelerinde zalim Ermenilerin zavallı Türkleri nasıl öldürdüklerini tarif ederek geziyor. Amerika ahalisi yenilikseverler. Hisleri okşayan şeylere koşarlar. İşte bir Türk kadını haremin zulüm köşelerinden çıkmış, yüksek surlarını aşmış, yüzü açık olarak gayet güzel ve temiz bir İngilizce ile nutuklar söyleyen bir Türk kadını nazarı dikkatlerini çekiyor. Haberleri yok ki Halide Hanım ömründe yüzünü kapamış, harem denilen yerlere girmiş değildir. Yahudi zekasına malik, talim görmüş, serbest yaşamış bir kadındır. Önemli değil, bugün Halide'nin cennet diye isimlendirdiği memleketine kendisi ayağını basamaz. O zavallı millet diye adlandırdığı ahali ilk görüşte kendisine lamba direğini asarlar. O burada Türk kahramandır, jandarktır. Çünkü son fırsattan istifade için Ankara'ya koşmuştu. Çizme giymişti, Halide çavuş olmuştu. Lakin Mustafa Kemal Amerikalı değildi. Bu oyunları yetmedi. Hayatının son tellerini oynamak isteyen Halide Hanım'ı bilirdi. Türklük ile ne canı ne de kanı karışamazdı. Halide Anı kitabında sürgündekileri bile öfkelendirmişti. Lozan Anlaşması'nın ardından 150'liklerin arasında sürgüne giden Mevlanzade, kitabında İzmir'in işgaliyle şöhreti parlayan Halide Edip'in İzmir'in kurtarılmasıyla şansının döndüğünü iddia ediyordu. İzmir'in kurtarılması Halide Hanım'ın ayağını kaydırdı. Çünkü Halasker Gazi İzmir'le beraber Latife Hanım'ı da almıştı. Latife Hanım da Halide Hanım gibi yüksek tahsil görmüş, Türkiye'nin yıldızı parlamaya müsait yüksek bir kadınıydı. Latife Hanım'ın parlak yıldızı karşısında her gün bir parça daha sönen Halide Hanım'ın yıldızı aksine büsbütün kararmaya başlamıştı. İşte hanımefendi, siz buna tahammül edemediniz ve hakkınız vardı. Ne çare ki her yükselişin bir düşüşü olduğu gibi Latife Hanım'ın yıldızından fazla parlamaya hakkınız olmadığını teslim etmeliydiniz. Etmediniz, edemezdiniz. Dipnot 716. Mevlanzade Rıfat, Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü, sayfa 173. Mevlanzade bu paragraftaki hakaretleri Halide Edip'in dostu olduğunu söylediği isimsiz bir kişiye atfen yazmış. Mevlanzade, Halide'ye yönelik hakaretlerine yine o günlerin 150'likler listesiyle sürgüne giden Rıza Tevfik'in dizelerini eklemişti. Ben hala neferken Edip Hanım'ı, onbaşı yaptın da sıktın canımı. Buna sebep onun anı şanı mı? Niçin o yosmaya kılıç kuşattın? Mevlanzade, Halide'yi belden aşağı bir üslupla anlatıyor. Onun İttihat ve Terakki'nin şehvet devrinde Cemal Paşa ile Talat'ın, daha sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın Nedime-i Hassı, özel kadın arkadaşı, olduğunu, Fransız tarihinde Madame Pompadourinque'ni andıran bir konum edinmiş olduğunu yazıyor. Ankara'da Keçiören'de kendisine tahsis edilmiş köşk, müdürlerin, politikacıların hatta çetecilerin toplantı merkezi haline gelmişti. Halide Hanım bir aralık parlak onbaşı üniforması ile ordu saflarına da karışmıştı. Genç, dinç askerlerle siperlerde yatmıştı. Ankara'nın her durumunda, her vakasında kendisini gösteren Halide Hanım'ın yıldızı, Latife Hanım'ın reis cumhur ile evlenmesi sonunda sönmüştü. Halide Hanım her şeyi hoş görür, affedebilirdi. Fakat kendisinin ihmal edilmesini hiçbir zaman hazmedemezdi. Geçen yılların çehresinde ve vücudunda meydana getirmiş olduğu tahribatı her kadın gibi hesap edemezdi. İşte bundan dolayıdır ki Halide Hanım bugün muhalefet vadilerinde dolaşmakta, kah Londra'da, kah Amerika'da görünmektedir. Dipnot 717. Mevlanzade Rıfat, Türkiye İnkılabı'nın İç Yüzü, sayfa 166. Bu metnin çevrim yazısı Sait Çetinoğlu tarafından yeniden yapılan ama henüz yayına hazır olmayan kitaptaki metinle karşılaştırıldı. Türkiye, Halide'yi okumaz olmuştu. İngiliz gazeteci Grace Allison 1928 yılında yeniden Türkiye'ye geldiğinde Halide Edip'in siyasi nedenlerden dolayı eskisine göre çok az okunduğunu gördü. Allison onun ülkesini terk edip gitmesini Turkey Today kitabında eleştirdi. Bu öncü kadına ülkesinin ihtiyacı varken o lideri eleştirmek sevdasına kapılmıştı. Neden siyasete Gazi'nin gözleriyle bakmamıştı? Aşırı anti Kemal davranışının sebebi neydi? Eleştirileri neden Türkiye'de değil de yurt dışından yönetiyordu sorularını soran Ellison, bir kabileden bağımsız cumhuriyet yarattığını söylediği Mustafa Kemal'i övüyor, dostu Halide Edip'i siyaseten eleştiriyordu. Dipnot 718. Ellison, Turkey Today, sayfa 236-250. ABD konferansları. Halide'nin ABD günleri aylar süren bir konferans turuyla devam etti. Hudson Nehri'nin öte yakasında bir evde sekreteriyle birlikte dinleniyor ve notlarını gözden geçiriyordu. Güney'e eski bir gazeteci arkadaşıyla gitmişti. Güzel bahçesi olan, konforlu bir evdi. Eve bekçilik eden kişi yemekleri de yapıyordu. Hudson Nehri'nin üzerindeki asma köprüden geçerken boğazı hatırlamış, hüzünlenmişti. Büyük turne 7 ay sürdü. Amerika'nın doğusunu, batısını, şimalini, cenubunu içine aldı. Bazen bir şehirde öğle yemeğinde büyük bir kulüpte veyahut üniversitede konuşuyor, sonra belki 5-6 saat uzakta diğer bir toplantıda konuşmak için gidiyordum. Ömrüm adeta şimendiferde geçiyordu. Bereket versin, Amerikan şimendiferleri insanı çok sarsar ama içi rahattır. Nokta, nokta, nokta. Fakat ben geniş bir koltuğa kendimi atıyor, uykuya dalıyordum. Bu turne benim için adeta bir yarım oruç ayı gibiydi. Çünkü üniversiteler müstesna, kalabalığa hitap edeceğim zaman yemek yiyemem. İçimde o kadar büyük bir sahne korkusu vardır. Nokta, nokta, nokta. Ancak aç karnına konuşabiliyordum. Dipnot 719. Halide Edip, Amerika'da bir konferans turnesi. Yeni İstanbul, 14 Haziran 1956. Güneylileri sevdi, kendisine yakın hissetti. Onlar da bir istiklal mücadelesinden geçmişlerdi. Kendisine gösterilen dostluktan memnundu. Bu arada Jefferson Üniversitesi'nde onu bir sürpriz bekliyordu. Sultanahmet mitinginde sarkan siyah bayraklara saygı olarak Başkan Jefferson'ın muazzam heykeli siyah tüllerle örtülmüştü. Talebenin gösterdiği heyecan ve muhabbeti hiç unutamayacaktı. Yediği yemekler Türkiye'de pişen dolmaları, biberli ve lezzetli yemekleri hatırlattı. İstasyonlarda, burası zencilere mahsus diye ayrılmış yerler onu üzdü. Osmanlı'da ırkçılık olmadığını, bu anlayışın bir gün dünyaya da hakim olacağını düşündü. Siyahların müziğine hayran kalmıştı. Gelecekte onlardan sadece senatörler değil, belki vekiller de olacaktır diye yazmıştı. Gezdiği yerlerde Türkiye'nin yanlış anlaşıldığını fark etti. Modern Türkiye, en geri bir aşiret yahut şarkın en köhne bir diyarı halindeyken, birdenbire garplaşmış, medenileşmiş bir sürü vahşi adamken, birdenbire insan olmuş. Nokta, nokta, nokta. Sanılıyordu. Dipnot 720. Halide Edip, Amerika Türkleri nasıl tanırdı? Yeni İstanbul, 2 Temmuz 1956. Bu nedenle konferanslar sırasında Türkiye'nin bir günde değişmediği gerçeğini özellikle vurguluyordu. Urbana'da. Libyer, Amerika ziyareti sırasında Halide'yi misafir etmek istiyordu. İstanbul'a giden Hasan Zeki hakkında ona bilgi veriyordu. Birkaç gün önce Profesör Lawrence Moore'dan bir mektup aldım. Hasan'ı Ağustos ayında 2 kere görmüş. Onunla yemek yemiş, birlikte koleje ve Huntington'lara gitmişler. Ama Hasan'ın kuzeniyle ilişki kuramamış. Williamstown'dan yolladığımız parayı almış. Hasan her cuma günü izinliymiş. Dipnot 721. Libyer'den Halide'ye mektup. 16 Ekim 1928. Halide, oğullarının velisi Libyer ile eşi Clara Libyer'in misafiri olarak çocukların bir dönem eğitim gördükleri Urbana'ya gitti. Onun Urbana'ya gidişi bütün mahalli gazeteleri haber oldu. Çocukları, giyim kuşam ve geçmişi üzerine yazılar yazıldı. Görüştüğü bir gazeteciye Amerikalı gençleri çok güzel bulduğunu söylemişti. Pembemsi taba renkte krep bir elbise, kahverengi fok derisinden bronz tokalı ayakkabılar, tonu uygun ipek çoraplar ve gri astragan yakalı ve geniş manşetli siyah palto ve bir tarafta tokası olan siyah keçiden bir şapka giymişti. Bir öğle yemeğinde bedenini hafifçe oturan mavi jorjet bir elbise ile geldi. Dipnot 722. Francis H. Myers, Madame Edip Delighted with American Youth, Champagne News Gazette, November 18, 1928. 1500 kişiye hitap eden bir konuşma yaptı. Kadınlarla da buluştu. Kadın Seçmenler Birliği'ni ziyaret etti ve orada da bir konuşma yaptı. Kadınlar ve siyaset. Gezi sırasında bir gazeteci Halide'ye fotoğraf makinesiyle yaklaştı ve poz verirken, "Pijamalarınızı giyin, uzun bir ağızlıkla sigara için," dedi. O da "Niçin?" diye sordu. "Türkiye'de böyle gezmiyor muydunuz?" Yanıtını alınca güldü. 1,5 asırdan beri yaşanan değişimin reformlara nasıl bir temel oluşturduğunu bir kez daha anlattı. Dipnot 723. Halide Edip, bu diyarda bir gün çocuklar tekerlek ayaklı doğacak. Yeni İstanbul, 28 Mayıs 1956. Ona sık sık kadınların durumu soruldu. Konuya ilişkin en ayrıntılı görüşmeyi Christian Science Monitor'dan Janet Mabey ile yaptı. Mabey, kadınların politikadaki etkisi üzerine dünyanın önde gelen kadınlarıyla röportajlar yapıyordu. Halide ile de uzun bir söyleşi yaptı. Gazetenin birinci sayfasından "Kadınların özgürlüğü Türkiye'nin kurtuluşunun bir parçasıdır" başlığıyla yayımlanan söyleşiden Halide'nin gelecekten umutlu olduğu anlaşılıyordu. Dipnot 724. Janet Mabey,
Freedom of woman is part of New Turkey's emancipation, declares Madame Halide Edip, Christian Science Monitor, September 14, 1928. Politikada kadın derken kastettiğiniz her şey geleceğe bırakılmıştır. Türk kadının politikada bugünü yoktur. Onlar kendilerini çocuk ve yetişkin eğitimi için çalışarak tatmin ediyorlar. ABD'de bu gibi faaliyetleri siyasetle ilişkilendiriyorsunuz. Nokta, nokta, nokta. Bu durumda bizlerin de politikada hiçbir yeri olmadığını söylemek doğru değil. Sanırım yakında oy hakkını elde edeceğiz. Ülkenin hissiyatı böyle. Oy hakkına sahip olmamamız için bir neden gösteren neredeyse yok. Gördüğünüz gibi Türkiye'de kadınların özgürlük hareketi, feminist hareketin bir parçası olarak gelişmedi. Türkiye'nin değişiminin bir parçası oldu. Kadının oy hakkını sadece kadınlar değil, erkekler de istiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi ve umutlarının bir parçası olarak istiyorlar. Nokta, nokta, nokta. Ben çok kötü bir politikacı olurdum. Ben bir yazarım. Sokaktaki kadının bakış açısını temsil edebilirim. Başka bir şey değil. Ben hayatla, insanla ilgileniyorum ve kölelik geleneklerine karşı isyanla doluyum. Politikacılar arasında ayrı kota olurdum. Bir partiye ait olamam. Ne var ki hep bir parti mensubuymuşum gibi tanıtıldım. Tek bir partinin üyesi olamazdım. Zira karşı partide de iyi şeyler bulurdum. Politikada sanırım buna izin yok. Nokta, nokta, nokta. Janet Mabey, Madame Edip bir politikacı olduğunu iddia etmese de o Türkiye'nin politikadaki ilk kadını olarak adlandırılıyor diye yazmıştı. Kadınlara dair fikirlerini etti. Hükümette tek bir kadına bile yer verilmemişti. Bu durumun ülkedeki kötüye gidişi ağırlaştırdığını düşünenler vardı. O yine de geleceğin Türkiye'si kadınlara vaat edilen oy hakkının gerçekleştiği bir ülke olacak diyordu. Entelijansiye diye adlandırılan kesimden so-called kişilerle bugün konuştuğunuzda size şöyle derler. Bütün hayatımızın dayanağı olan kadınların hükümet içinde bir sesi bulunmadıkça arzu edilen özgür Türkiye umudunu taşıyamayız. Mesela Anadolu kadını oydan fazlasına sahip olması gerekir. Cahildir diyeceksiniz, oy hakkına sahip olan Anadolu erkeğinden daha cahil değildir. Nokta, nokta, nokta. Köylü kadınlar direnmese Türkiye bu direnişi gerçekleştiremezdi. Nokta, nokta, nokta. Kadınlara oy hakkı ilerici erkeklerin elindedir. Diğer alanlarda örneğin eğitimde kadınların eşit hakları tanınmıştır. Oy hakkı varsa herkesin sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bugün de fikir sahibi Türkler buna inanıyor. Nokta, nokta, nokta. Oy hakkı tanıma yetkisi ilerici erkeklerin elindedir. İstedikleri zaman gerçekleştireceklerdir. Nokta, nokta, nokta. Bir ülke her zaman erkeklerden çok kadınlara aittir. Onlar yuvalarına yönelik tehlikeli durumları içgüdüleriyle anlarlar. Ancak her ülkenin erkeklerini savaşa yönlendiren siyasi karmaşık nedenleri görmeye yatkın değillerdir. Nokta, nokta, nokta. Belki de kadınların oy hakkını elde edememesi şükran duyulacak bir şeydir. Bu sayede parti politikalarıyla ilgili özdeşleştirilmekten korunmuş oldular. Neticede siyaset dünyası dışındaki faaliyetleri siyasi nedenlerle durdurulamadı. Dipnot 725 Turkey Faces West, sayfa 228. Williamstown konferanslarından yola çıkarak yazdığı Turkey Faces West adlı kitabındaki sözlerini sonraki yıllarda Halide Edip'in kadınlar için siyaset hakkı istemediği biçimde yorumlayanlar oldu. Dipnot 726. Francis Kazan, Halide Edip ve Amerika, sayfa 77. Halbuki o, bunu başından beri ısrarla takip edenlerden biriydi. Kadınların politik katılımına ilişkin kafası karışık değildi. Ancak Türkiye'deki kadın mücadelesine yaklaşımı biraz karışıktı. Nokta, nokta, nokta. Kadınların cinsiyete dayalı bir mücadele yürütmediklerini düşünüyor ve bundan memnuniyet duyuyordu. Halide'ye göre kadınlar genel bir program çerçevesinde özgürleşmişlerdi. Cumhuriyetin, kadınların erkeklerle eşit olarak toplum hayatına katılmasına katkısı, yeni medeni kanunu yürürlüğe koymasıydı. Tarihi olarak bu en yüksek aşamaydı. Ama bir nesil geçmeden bu katkının gerçek etkisi görülemeyecekti. Dipnot 727 Turkey Faces West, sayfa 229. Edip, kadınların siyasi özgürlüğe kavuşamadığını anlatırken, medeni kanunla birlikte eşit haklar elde ettiklerini söylemeyi de ihmal etmedi. Dipnot 728 Clash on Prohibition, New York Times, 11 Ağustos 1928. İnkılaplar, dipnot 729. Halide Edip, Dictatorship and Reforms in Turkey, Yale Review, 19-1. Sonbahar 1929, sayfa 27-44. Türkiye'de Diktatörlük ve Reformlar, çeviren Mehmet Özden, Turkey Faces West, sayfa 221-237. Reformlara ilişkin görüşlerini ABD'de verdiği konferanslarında sık sık anlatan Halide Edip, Yale Üniversitesi dergisi için Diktatörlük ve Reformlar başlıklı ayrıntılı bir reform değerlendirmesi yaptı ve Türkleri sürüden millete dönüştürenin cumhuriyet olduğu fikrini şiddetle eleştirdi. Yazının genişletilmiş halini de Turkey Faces West kitabında yer verdi. İlk tespiti döneme dairdi. Savaş sonrası dünyada liberalizm ve düşünce hürriyeti gibi sözcükler gözden düşmüştü. Siyasette son moda diktatörlükler olmuştu. Türkiye'deki diktatörlük reformlarını tetkiş yöntemleriyle yürütmekteydi. 44. ayrımın sonu. Devamı 45. ayrımda. Sayfa 370.